Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlere geldiğimizde kızıl ata binmiş olanı görürüz ki bu da ikinci mührün açılmasıdır. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi der. İlk atlı Mesih olamaz çünkü Mesih yeryüzüne barış getirdiğinde bu barış kalıcı olacaktır. Orada görülen kısa süreli bir barıştır. Beyaz at gittikten hemen sonra kızıl savaş atı yeryüzüne gelir. Beyaz atlının dünyaya getirdiği barış geçici ve sahte, yani Mesih karşıtının getirdiği barış olacaktır. Mesih karşıtı kendini dünyaya barışı getiren yönetici olarak tanıtsa da bunu garanti edemez. Çünkü Tanrı şöyle der, Yeşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Bu kutsal yazı kesinlikle yerine gelmiştir. Barış başa geçmek isteyen bir politikacının da vaat edebileceği bir şey midir acaba? Ama dünyanın neresinde gerçek anlamda bir barış var, bunu düşünmek gerekir. Mesih karşıtı bir hilekar olacaktır. Barış getirmeyecektir çünkü kızıl savaş atı yeryüzünde dolaşmaktadır ve bu kez gerçek bir dünya savaşı olacaktır. Bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmeyin. Bu gelecekteki olaydır. Vahiy 6. bölüm 5. ayete geldiğimizde siyah atı ve 3. mührün açılmasını görürüz. Vahiy 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kuzu 3. mührü açınca 3. yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. 4 yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. 1 ölçek buğday 1 dinara, 3 ölçek arpa 1 dinara ama zeytinyağına, şaraba zarar verme. Yuhanna yine duydum, işittim diyor. Yani görüyor ve bakıyor. Yalnızca bizim bundan emin olmamızı ister. Siyah renk açlığı ve yas tutmayı simgeler. Yeremya 4. bölüm 28. ayet ve Malaki 3. bölüm 14. ayetlerden bunu anlarız. Yeremya'nın ağıdında 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şimdi ise görüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler. Odun gibi kurudular. Kılıçla öldürülenler, kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler, tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimediler der. Burada da görüyoruz ki, siyah bir yası ve sıkıntıyı ifade etmektedir. Siyah at yeryüzüne gelecek olan açlığı temsil eder. Savaştan sonra daima yiyecek sıkıntısı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bile zenginler et bulmakta güçlük çektiler. Ama yine de yaşamın zevklerine ulaşabiliyorlardı. Bugün de birçok fakir ülkede durum aynıdır. Zenginler her şeyi alabiliyor ama fakirlerin çocukları açlıktan ölüyor. Zenginler istediklerini alabilecekler, yoksullar ise alamayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. İleride de değişen bir şey olmayacak. Yoksullara yardım için pek çok düşünce oldu ama bu düşüncelerin yoksullara bir yararı olmadı. Yoksulların kendilerine güvenini artıramadı. Neden? Çünkü güvenebileceğimiz sadece İsa Mesih'tir. Dördüncü mührün açılmasında soluk renkli ata binen birisi görülür. Vahiy 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi der. Burada dünya nüfusunun dörtte birini öldürecek olan vebadan söz edilmektedir. O gün bunu durdurabilecek kadar antibiyotik ya da penisilin bulunamayacak. Adı ölümdü diyor. Ata binene ölüm adı verilse de ölüm savaş kadar kişiselleştirilmiştir. Fiziksel ölümde gözle görülenden fazlası bu ayetlerde vardır. Çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değildir. Ve ölüm de sadece fiziksel aktivitenin durması değildir. Ölüm bedeni alıp götürürken kaybolmuş insanların ruhu da Luka 16. bölüm 32. ayete göre ölüler diyarına gidecektir. Adı ölümdü. Ölüler ülkesi onu izliyordu diyor. Ölüler diyarı bazen cehennem olarak da çevrilebilir. Ölüler diyarı fiziksel ölümü ya da ruhun gittiği yeri ya da bedenin konduğu mezarı kastetmektedir. Başka bir deyişle ölüm bedeni alırken kurtulmamış birinin ruhu da ölüler diyarına gider. Ölüm günahın sonucudur. Adem'den Musa'ya kadarki dönemde insanların işledikleri günah Adem'deki ile aynı değildi. Ayrıca yasayı çiğnemekte söz konusu değildi çünkü 10 emir henüz verilmemişti. Yine de insanların günah işlediği ve öldüğü bir dönemdir. Adem'in günahı onların da günahı oldu ve Adem gibi öldüler. Ölümün normalde pek aklımıza gelmeyen üç yönlü anlamı vardır. Ölümün sadece bedenle ilgili olduğu düşünülür. İlk olarak fiziksel ölüm yalnızca bedensel ölümü kasteder. Adem'in günahının sonucudur. İkincisi Tanrı'ya baş kaldırıp ondan ayrılmak olan ruhsal ölüm vardır. Tanrı'ya yönelik bir kapasite ve arzumuzun olmadığı, Adem'den miras aldığımız ölü bir doğamız var. Ve son olarak da sonsuzlukta yaşanılacak ölüm vardır ki bu sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Kişi kurtuluşa kavuşmadığı takdirde sonu budur. Bu ileride Vahiy 20. bölüm 14. ayette karşılaşacağımız ikinci ölümdür. Adem günah işlemeden Tanrı ona şunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette. Ondan yediğin gün mutlaka öleceksin. Ancak Adem bundan sonra fiziksel olarak 900 yıldan fazla yaşadı ama Tanrı'nın gözünde ruhsal olarak ölü durumdaydı. Tanrı'dan kaçtı, artık Tanrı'yla zaman geçirme arzusu da yoktu. Ruhsal ölümü fiziksel ölüm izledi ve sonuçta da tüm insanlıkta yaşanan budur. İnsanlık gitgide bozulmaya başladı. Çağımız modern tıp ve harika bilimsel gelişmeler sayesinde yaşamımızı sürdürmek için bize yardımcıdır. Bu olanaklar olmasaydı yaşam çok daha kısa olacaktı. İnsanlık soyunun başı o olduğundan onun isyanı bizim isyanımız, onun ölümü bizim ölümümüz oldu. Şimdi İsa Mesih yeni yaratılışın başıdır ve bu yaratılış sadece Mesih'te yaşam bulmaktadır. Yalnızca o hayat verebilir. Kendisine ait olanların yaşamı ve sonsuz mutluluğu için tüm sorumluluk İsa Mesih'tedir. Büyük sıkıntı döneminde ölüm başıboş olacaktır. Rab İsa bunu Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle ifade eder. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Büyük beyaz yargı kürsüsünde son olarak ölüm yok edilecektir. Vahiy 20. bölüm 14. ayete göre. Elçi Paulus da bunu 1. Korintliler 15. bölüm 26. ayette şöyle doğrular. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Kılıç, açlık, veba ve vahşi hayvanlar yeryüzü nüfusunun dörtte birini o dönemde ortadan kaldıracaktır. Bu Tanrı'nın daha önce Hezekiel peygamber aracılığıyla söylediği peygamberlik sözüdür. Hezekiel 14. bölüm 21. ayet. Egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı, kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı gönderdiğimde daha neler neler olacak. Gördüğünüz gibi soluk renkli at yeryüzünü kaplayacak olan vebayı simgeler. Aynı zamanda büyük bir yaygın hastalığı da içermektedir. Gördüğünüz gibi dört atlı Rab İsa'nın yeryüzündeyken verdiği örneğe uyar. Matta 24. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında çünkü birçokları adımla gelip ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracak. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır der. 5. mührün açılmasında şehitlerin duasında görürüz. Vahiy 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Bu sunak cennettedir ve Mesih'in dünyanın günahları için kendi kanını sunduğu yerdedir. Kanımca onun gerçek kanı cennettedir. Bunu İbraniler'de doğrulamama izin verin. İbraniler 9. bölüm 23 ve 24. ayetler. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Burada söze edilen canlar eski antlaşmadaki kutsallardır. Bunlara büyük sıkıntı döneminde ortadan kaldırılacak olanlar da dahildir. Önceden de belirttiğim gibi yeryüzünün dörtte biri ortadan kalkacak. Onlar Tanrı'nın kutsal yasaya göre adaletini isterken eski antlaşmaya dayanmaktadır. Vahiy 6. bölüm 11. ayette onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi denir. Yani büyük sıkıntı döneminin kutsalları eski antlaşma döneminin kutsallarıyla birlikte ikinci dirilişte yer alacaktır. Şimdi 6. mührün açılmasına geldik. Bu da gazap günüdür. Vahiy 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü denir. Büyük sıkıntı döneminin son yarısının bu başlangıcıdır. Onun büyük öfke günü gelmiştir. Büyük sıkıntı dönemi doğal evrenin karışıklıklarıyla hem başlar hem de biter. Sıkıntının başlangıcı vardır ve sıkıntının sonu vardır. Sıkıntının başlangıcı Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntının sonu da Yoel 3. bölüm 9 ila 17. ayetlerde anlatılır. Aynı zamanda sıkıntının sonu Matta 24. bölüm 29. ayette ve sıkıntının başlangıcı Elçilerin İşleri 2. bölüm 20. ayette de konu edilmektedir. Günümüzde depremlerin artış göstermesi kesinlikle bunun yerine gelmesidir. Bu büyük sıkıntı döneminde olacak. Ancak ilginç olan geçmişteki depremlerin yeryüzündeki nüfusun önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olmasıdır. Geçen 4000 yılda depremlerde 13 milyon kişi öldü. Ancak daha kötüsü de önümüzdedir ve yaşanacaktır. Vahiy 16. bölüm 18. ayette o anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diye okuruz. Gerçekten bu sarsıcı bir tablodur. Bugünkü depremler sözlerin yerine gelişi sayılamaz. Onlar yalnızca Tanrı sözünde söylenenlerin olabileceğini bize gösterir. Vahiy 6. bölüm 14. ayette gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Kanımca bu ayeti olduğu gibi anlamalıyız. Aynı konu Nahum 1. bölüm 5. ayet ile Vahiy 20. bölüm 11. ayette de anlatılır. Vahiy 6. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Kimler saklanmaktadır? Kuzunun gazabından kaçanlar. Bu Tanrı'nın büyük gazap günüdür. Kuzunun gazabı çelişkili bir cümle gibi görünebilir. Tanrı'nın gazabı tüm eski antlaşma peygamberlerince de belirtilmiş olan Rabbin günüdür. O gün geldi. Burada ise ilginç bir şekilde kuzunun gazabı ifadesi kullanılır. Evet, burada kuzunun gazabından söz edilir. Kuzu bildiğimiz gibi Mesih'in simgelerinden birisidir. Uysallığıyla bilinen küçük bir kuzunun kızdığını düşünelim, ne olur? Bu bir kaşık suda fırtına koparmaya benzer. Habil'in gününden vaftizci Yahya'ya kadar olan dönemde Rab İsa hep kuzu şeklinde tanımlandı. Elçi Yuhanna şöyle der: dünyanın kuruluşundan bu yana boğazlanan kuzunun yaşam kitabında adı yazılmış olanlar. Başka deyişle Tanrı Mesih'in özelliklerini taşıdığı ya da kurban edileceği için kuzuyu seçmiş değildi. Tanrı Mesih'i temsil etmesi için böyle bir hayvan yarattı. Mesih henüz kuzu yaratılmadan, dünya bile kurulmadan önce boğazlanmış olan kuzuydu. Rab İsa Mesih bir kuzunun özelliğine sahiptir. Örneğin o alçak gönüllüydü. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur," dedi İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nazikti. Markos 10. bölüm 14. ayette İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindendir." İsa Mesih zararsızdı. Hiçbir yerde şöyle bir şey okumazsınız: "Dikkat, kuzu var." Genellikle şöyle yazarız: "Dikkat, köpek var." Ama kuzu için böyle bir yazı göremezsiniz. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkayacak kadar bile alçak gönüllüydü. Onun tüm yaşamı çekicilikle doluydu. Narin ve hoş bir çiçeğin güzel kokusuna benziyordu. Onun gelişi bir hamd ilahisiydi. Varlığı ise bereketti. Ayrılışı bir rahmetti. Ona inanmayanlar bile yaşamından etkilendiler. Kuzu kurban olarak kendisini sundu. İbrahim Tanrı'nın kendisi kurbanı sağlayacak dedi. Tanrı kendisini kuzu olarak sundu. Ancak gazap konusu bu durumda ne olacak? Gazap Tanrı'nın kişiliğine bile yabancı bir kavram değil mi? Tanrı iyiyi sever, kötüden nefret eder. O bizim gibi nefret etmez, kinci değildir. Tanrı adil ve kutsaldır. Kendi özüne karşı olandan nefret eder. Yahve'nin güçlü ve savaşçı olduğu söylenir. Kutsal kitapta Tanrı'nın gazabından söz ediliyor sevgili dostum. Elçi Paulus Romalılar 1. bölüm 18. ayette şöyle der: haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Şu anda bulunduğumuz dünyaya bir bakın. Şimdiden Tanrı'nın gazabı ve yargısı dikkatlice bakıldığı zaman görülebilir. Kuzu ile gazabı yan yana getirmek ateş ile suyu karıştırmak gibi görünse de Tanrı'nın gazabının tüm şiddeti kuzuda açıklanmaktadır. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken sicimden kırbaç yapmış, alışveriş yapan tüccarları tapınaktan kovmuştu. Burada ne yapıyordu? Din önderlerini engereklere, badanalı mezarlara benzetti. İncir ağacını lanetledi. Vay sana ey Kefernahum dedi. Mesih Yaruşilim'i reddetti ama gözleri de yaşlarla doluydu. Doğanın gücünü denetimi altında tutmakta ve yargı için kullanmaktadır. Tanrı günaha karşı savaş ilan etti. Onun adını insanlığın bozulmasına yol açan şeylere uyum sağlamadığı için yüceltmeliyiz. Kuzunun gazabının açığa çıkacağı gün yaklaşmaktadır kutsal kitaba göre. Biri şöyle diyor, onun nazik olduğunu ve günahı cezalandırmayacağını düşünürdüm. Ancak Tanrı 2. mezmur 10, 11 ve 12. ayetlerde bakın ne diyor. Ey krallar akıllı olun, ey dünya önderleri ders alın, Rabbe korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin, oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir. Ne mutlu ona sığınanlara. 7. bölümün ana konusu Tanrı'nın İsrail'den kalanların bir bölümünü mühürlemesi ve büyük sıkıntı döneminde diğer uluslara ait bir grubu da kurtarmasıdır. Çoğu kişi vahiyi anlaşılması güç diye nitelendirmektedir. Bazıları da onun bu dünyaya ait olmayan birçok önemli görümleri içeren ve kimsenin anlayamayacağı bir bölüm olduğunu öne sürer. Bana göre ise bu kitap belirli bölümlere ayrılmış ve gayet de mantıklı bir kitaptır. Çözemediğimiz bir yerle karşılaşıp oradaki simgeleri alarak seçtiğimiz bir sisteme uyarlamaya çalışırsak ciddi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bunun yerine Yuhanna'nın anlattıklarına kulak vermeliyiz. Burası Rab İsa'nın büyük sıkıntı diye adlandırdığı bir bölümdür. Bu dönem inanlılar topluluğu yeryüzünü terk edip görevini tamamlamış olarak Rabbin yanına gittiği dönemdir. Bu yalnızca mantıklı bir sonuç değil, aynı zamanda tüm kutsal sözde açıkça görülen bir durumdur. Elçi Petrus 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir der. Yani bir peygamberliği bir ayeti ya da hatta yalnızca vahiy bölümünü ele alarak tam olarak yorumlamamız mümkün değildir. Eğer kutsal kitabın önceki 65 kitabını bilirseniz bu son kitabında gayet mantıklı ve anlamlı olduğunu görürsünüz. Elçi Yuhanna burada Rab İsa'nın Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması hariç hiçbir bölümde pek fazla üzerinde durulmamış olan büyük sıkıntı döneminin ayrıntılarına inmektedir. O yüzden bu sıkıntı dönemiyle ilgili Matta 24. ve 25. bölümleri okumakta fayda vardır. Yuhanna konuyu açmakta ve ek bilgi vermektedir. Onun sözleri Rab İsa'nın söyleyeceklerine dayanmaktadır. 6. bölümde 7 mührün açılışını, daha doğrusu 6 mührün açılışını gördük. Bu 6 mühür yeryüzüne yaklaşmakta olan yargıyı haber veren 4 büyük trajediyi açıklamaktadır. 5. mühür bizim şehit olan insanlara bakmamızı sağlar. 6. mühürde büyük sıkıntı döneminde tanrısız dünyaya gelecek olan belanın işaretleri görülmektedir. Bu dönemde inanlar topluluğundan adıyla hiçbir şekilde söz edilmez. Çünkü bu olayları kaydettiği sırada Yuhanna yeryüzündedir. İnanlar topluluğuysa yeryüzünde değildir. Yuhanna'ya gördüklerini yazması söylendi ve o da yüceltilmiş Mesih'i gördü. Vahiy 2. ve 3. bölümlerin konusu inanlar topluluğudur. Efes'teki, İzmir'deki, Bergama'daki, Tiyatra'daki ve diğer topluluklardır ve önümüzdeki bölümlerde ise inanlar topluluğuna hitap edilmez çünkü topluluk yeryüzünde değildir. 4. ve 5. bölümlerde inanlar topluluğu göğe alınışında gireceği yer olan cennette bulunmaktadır. Bu noktada konumuz değişirken artık inanlar topluluğundan farklı konulardan söz edeceğiz. 7 mühürlü bir kitapla tanıştırıldık ve şimdi bu mühürler açılmaktadır. 6 mühür önceki bölümde açıldı. 4 adlı büyük sıkıntı dönemini başlatmakta, 7 mühürde 7 yıllık dönemin resmini vermektedir. Mühürlerin sonuncusu büyük sıkıntı döneminin son 3,5 yılını belirtmektedir. Bu aşamada dünya nüfusunun 1/4 birisi ölüm yargısı ile yok edilmiştir. Eminim ki vahiy kitabını okuyan birisi Tanrı'ya dönüp Mesih'i kabul edenler için bu dönemin oldukça zor geçeceğini düşünebilir. Ancak soru şudur, imanlılar bu dönemde ona sadık kalacaklar mı? Yuhanna şimdi vahiy ile ilgili sorun yaşadığımızı bildiğinden bir başka ilkeyi gözler önüne serecektir. Konuyu bizim için basitleştirir. Yedili gruptan söz eder ancak bizim için önemli olan onları ele alış biçimidir. Mühürlerin açılmasından öfke taslarına dek belirli bir düzen izlenmektedir. 6 ila 7. mührün arasında bir ara verilir ve farklı görünen ama açıklayıcı nitelikte bir konuya değinilir. Bir açıklama verilerek belirli sorular yanıtlanır. 7. bölümde olacak olan da budur. Belirli aralarla açıklamada bulunma ilkesi 7 borazan, 7 kişi ve 7 öfke tası içinde geçerlidir. Burada her mantıklı kişinin soracağı soruyla ilgilenmemiz de gerekmektedir. Bu dönemde Tanrı'ya iman edip kurtulan kişilere ne olacak? 2. Selaniklilerde kutsal ruhun engelleyici olanın yeryüzünden alındığını belirtir. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayet. Mesih'e sunmak üzere inanlılar topluluğu alınmıştır. Kutsal ruhun işleyişi olmaksızın Tanrı'ya dönüş olmayacağından onsuz birinin kurtulması mümkün müdür? Ancak kutsal ruh bunu mümkün kılar. Ben kutsal ruh dünyayı terk etmiş olacak demiyorum. Pentekost gününde Mesih'in bedeni olarak bilinen inanlıları çağırmak üzere özel bir görevle gelmiştim. İnanlılar topluluğu yeryüzünden alındığında kutsal ruhun bir görevi de sona erer. Onun bu çağdaki görevlerinden biri kötü olanı engellemek olmuştur. Şeytanın kontrolündeki körleşmiş dünyada İncil'in yayılabilmesi için bu önemliydi. Tanrı'nın ruhu kötü olanı engellemeseydi söz nasıl yayılabilirdi? Tanrı'nın sözünün yayılmasını engelleyen kötü güçleri bir düşünelim. Engelleyici güç olmazsa Tanrı'nın sözünü, müjdesini yayanlar çoktan tükenmiş olurlardı. Kutsal ruh inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra da dünyada olacaktır. Eski antlaşmayı okurken kadın erkek herkesin yüreğinde ve yaşamında Tanrı'nın ruhunun etkin olduğunu görüyoruz. Bu bugün de böyledir ancak Rabbin işi bir gün sona erecektir. Tabii biz yine insanları Mesih'e davet etmeye devam edeceğiz. Tanrı yarattıklarını yenileme işine devam edecektir. Yaratılış 1. bölüm 2. ayette Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu der. Tanrı'nın ruhu başlangıçtan beri dünyada etkindi ve inanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra da bu etkinliğe devam edecektir. Bu dönem için özel ve anlaşılmadık bir program uygulanacaktır ve Yuhanna bize şimdi bu programı açıklayacak. 6 ve 7. mühürler arasında bekleme döneminin nedeni bu bölümün ilk 3 ayetinde açıklanır. Vahiy 7. bölüm 1. ayette bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün 4 rüzgarını tutuyorlardı der. Bundan sonra sözü önceki bölümde 4 atlı ile birlikte yargılamaya göndermede bulunur. Kanımca 4 atlı ile büyük sıkıntı döneminin kuş bakışı bir görünümü bize verilir. Ayrıntılar ise daha sonra açıklanacaktır. Bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm diyor. Bunlar yere, denize, ağaca rüzgar gelmesin diye yeryüzünün 4 yönüne doğru esen rüzgarları zorla tutuyorlardı. Bunlar yargı rüzgarı olabilir. Tanrı rüzgarları yargılamada kullanmakta ayrıca kontrol de etmektedir. 148. mezmur 8. ayette şöyle der. Şimşek, dolu, kar, bulutlar. Onun buyruğuna uyan fırtınalar. Yargılayıcı rüzgarlar şimdi tutulmaktadır. Tanrı kendi amacını gerçekleştirene dek hiçbir şey hareket edemez. Amacı ne olacaktır? Tanrı'nın insanların kendisine dönmediği bir dönemin sürüp gitmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ona dönen kişiler olmasaydı dünyanın bir şekilde varlığını sürdürmesine izin vermez, sona erdirirdi. Dolayısıyla bu da çok sayıda insanın ona döneceği bir dönem olacaktır. Rab bazılarımızın hastalanmasına ya da bazı sıkıntılardan geçmesine izin vermektedir. Bizim kendisine yaklaşmamızı ister ve kullandığı yöntemlerden biri de bu olabilir. Bu bölümde her küçük ayrıntıya giremeyiz. Peygamberlikte bulunma niteliğinde olan bazı öğretmenler kadar bilgili olmamak bazen beni rahatsız eder. Onlar Rab ile iletişim halinde görünürler. Rabbin geleceği zamanı bile tahmin edenler var. Bazı ayetleri şaşırtıcı bir şekilde yorumluyorlar. Armagedon savaşı sırasında çok kan döküleceğini belirten ayetlere bakıp da o kanın grubunu bile söyleyebilirler. Böyle bilgilere ben ulaşamadığım için onların bu yaklaşımına da dikkatle bakıyorum. Bunu söylerken tabii özellikle Batı dünyasını kastediyorum. İnanlılar topluluğunun bu noktada anlaması gereken bizim bu dönemden geçmeyeceğimizdir. Mesih inanları büyük sıkıntı döneminden geçmeyecektir. Rab İsa Yuhanna 4. bölüm 24. ayette Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar der. İnanlılar topluluğu yargılama içeren büyük sıkıntı dönemine girmeyecektir.